Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم Allahu bima ta'malun basir. Sadakallahul azim.
Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. İran İslam Devrimi'nin Oluşum Hikayesi podcastine hoş geldiniz. Ben ve İran Radyo'daki çalışan arkadaşlarım bu podcast'in bir başka bölümünde sizlerleyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi İran İslam Devrimi'nin batılı düşünürlerin bakış açısından nasıl oluştuğunu incelemek, bu tarihi olgunun yeni boyutlarını ve yönlerini anlamamıza yardımcı oluyor. Batılı düşünürler genellikle devrimci sürece dışarıdan bakmış ve konuyu bilimsel teorilerin merceğinden ele almışlardır. Bu yaklaşım İran İslam Devrimi hakkında daha derin ve ilgi çekici bir anlayışa ulaşmamızı sağlayabilir ve bizi onun gizli ve daha derin katmanlarıyla tanıştırabilir. Konuya başlamadan önce sizlere bir duyurumuz olacaktır. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu podcast'in önceki bölümünde Teda Skaçbol'un teorisini açıklamış ve Skaçbol'un yapısalcı bir teorisyen olduğunu belirtmiştik. 1979 yılında İran İslam Devrimi'nin zaferiyle aynı zamana denk gelen Devletler ve Sosyal Devrimler adlı ünlü kitabında Fransa, Rusya ve Çin'de meydana gelen devrimlerin analizi üzerine yoğunlaşarak kendi teorisini neo-Marksist bir içerikle ortaya koymuştu. Bu kitapta sosyal devrimleri doğru bir şekilde açıklamak için analizlerde üç önemli ilkenin dikkate alınması gerektiğini savunur. Birinci ilke, devrimlerin istemsiz ve yapısal bir olgu olmasıdır ve eğer onları liderlerinin ve takipçilerinin ideolojinin belirlediği bir amaca ulaşmak için bilinçli ve kasıtlı bir eylem olarak görürsek büyük bir hata yapmış oluruz. İkinci ilke, devrimleri ulusal sınırlar ve faktörlerle sınırlayan diğer teorilerin aksine devrimleri doğru bir şekilde anlamak ve açıklamak için onları küresel ve uluslararası koşullar ve yapılar çerçevesinde meydana gelen uluslararası bir olgu olarak kabul etmek zaruretidir. Üçüncü ilke ise devletlerin sadece toplumun ekonomik ve sosyal gruplarının çıkarlarının temsilcisi olarak görmemesidir. Devlet ve ülkelerdeki yürütme organının kendi özel çıkarları vardır ve faaliyetleri bu hedefleri gerçekleştirmeye yöneliktir. Ayrıca Teda Skaçbol'un devrim teorisinin İran-İslam devrimi ile iki yönden örtüştüğünü belirtmiştik. Birincisi, bu teorinin 1979 yılında İran'da İslam devriminin gerçekleştiği yılla aynı zamana denk gelmesi. İkincisi ise bu devrimin Skaçbol'un teorisi üzerindeki etkisi ve kendi teorisini düzeltme ve tamamlama çabası. Şimdi sizi Teda Skaçbol'un İran-İslam devriminin oluşumuna dair anlatısıyla tanıştırmaya amaçlıyoruz. Onun önceki devrim teorisini düzeltmiş, tamamlamış ve bazı noktalarda değiştirmiş olan anlatı. Skaçbol, İran devriminde Rantçı devlet ve Şii İslam başlıklı makalesinin girişinde İran Şahı'nın devrilmesinin 1977-79 yılları arasında İran devriminin zaferinin ve sürecinin dış gözlemcileri şaşırttığını belirtiyor. Skaçbol şöyle yazıyor: Şah'ın Amerikalı dostlarından gazetecilere, siyasi yorumculara, sosyal bilim düşünürlerine ve hatta benim gibi devrim uzmanı olan bilinen kişilere kadar hepimiz bu olayları şaşkınlıkla ve belki de inanmazlıkla izledik. O İran devrimini incelemeyi kendisi için kaçınılmaz görüyor. Çünkü İran devriminin bazı yönlerden kendisi için sıra dışı ve kural dışı bir olgu olduğunu düşünen Skaçbol, daha önceki yazılarında toplumsal devrimler ile siyasi devrimler arasındaki ayırma atıfta bulunarak bu konuda şunları yazıyor. Kuşkusuz bu devrim bir tür toplumsal devrimdir. Ancak bu devrimin ortaya çıkışı, özellikle Şah'ın devrilmesine yol açan olaylarda benim Fransa, Rusya ve Çin devrimlerinin karşılaştırmalı tarihsel incelemesinde ortaya koyduğum tahminleri sorguladı. Skaçbol'un tanımına göre sosyal devrimler bir ülkenin devlet ve sınıf yapılarında ve hakim ideolojisinde hızlı ve köklü dönüşümler yaratan olaylardır ve en azından kısmen aşağıdan gelen sınıf ayaklanmalarının yardımıyla gerçekleşirler. Skaçbol her ne kadar İran'da da çağdaş 3. dünya ülkelerinin çoğunda olduğu gibi siyasi devrimler ile sosyal devrimler arasında kesin bir ayrım yapmak zor olsa da İran devriminin bu tanıma uyduğunu belirtir. Zira bu ülkelerde devlet ve elitler ekonomiyi sahiplenme ve kontrolünde eksen bir rol oynamaktadır. Ancak İran devrimi sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik ilişkilerde öyle tam bir dönüşüm yarattı ki sadece hükümet kurumlarının dönüştüğü siyasi bir devrimden ziyade büyük tarihsel sosyal devrimler modeline daha çok uymaktadır. Skaçbol makalesinin devamında daha önceki kitabı olan Devletler ve Sosyal Devrimler'deki görüşlerini gözden geçirerek o kitapta devrimleri devrimci ve kitlesel sosyal hareketlerin ustaca bir ürünü olarak gören tüm teorisyenleri sürekli eleştirdiğini, bunun yerine devrimlerin ortak bir devrimci ideoloji kimliği altında bile hareket etmeyen farklı grupların veya durumların veya motivasyonların ürünü olduğunu vurgulayan yapısal bir bakış açısını benimsediğini belirtir. Skaçbol o kitabında köleliğin kaldırılması taraftarı olan Wendell Phillips'ten alıntı yaparak "Devrimler yaratılmaz, gerçekleşir" diye yazmıştır. Ona göre İran devrimi, devrimlerle ilgili önceki görüşlerini en az 3 açıdan sorgulamıştır. İlk olarak İran devriminin sadece çok hızlı modernleşmenin bir ürünü olduğu görülmektedir. Toprak reformları kırsal kesimlerden şehirlere, özellikle Tahran'a yönelik büyük göçler, hızlanan sanayileşme ve 1960'lı ve 70'li yıllarda ilkokul, ortaokul ve üniversite eğitiminin benzeri görmemiş şekilde yaygınlaşması bu hızlı modernleşmenin bir göstergesiydi. Devrim gerçekleştiğinde İran toplumunun tüm kesimleri şahtan ve kendi durumlarından memnun değildi. Dolayısıyla devrimin toplumdaki kargaşa ve parçalanma, toplumsal karmaşa ve değişimin hızından duyulan genel çaresizlik ve hoşnutsuzluğun bir ürünü olduğu söylenebilir. İkinci olarak devrimlerin tarihi kurallarından belirgin bir sapma olarak İran devriminde Şah'ın 300 bin donanımlı askerden oluşan ordusu ve polisi dış bir savaşta askeri bir yenilgi olmaksızın veya Şah rejimini zayıflatacak dış baskılar olmaksızın devrim sürecinde tamamen işlevsiz kalmasıdır. Bu süreçte Şah sadece silahlı kuvvetlerin yetersizliği nedeniyle savunmasız kalmadı. Aynı zamanda bu kuvvetlerin kendilerinin de Şah'ı mevcut devletin bütünlüğünü koruyabilecek bir askeri rejim veya askeri destekli bir rejimle değiştiremeyeceği kanıtlandı. Aksine hem Şah hem de silahlı kuvvetleri kitlesel bir devrimci hareketin içinde boğuldu. Skaçbol delillerine devam ederken İran İslam devriminin kendi devrim teorisi için sorun oluşturan üçüncü noktasına değinir ve İran devrimini bilinçli bir devrim olarak değerlendirir. Kendisi şöyle yazıyor: "Eğer tarih boyunca eski sistemi devirme amacıyla kitlesel bir toplumsal hareket tarafından bilinçli olarak yaratılmış tek bir devrim varsa, o kesinlikle İranlıların Muhammed Rıza Şah'a karşı yaptığı devrimdi." Skaçbol yazısına İmam Hümeyni liderliğindeki çeşitli halk sınıflarının Şah rejimine karşı devrimci seferberlik sürecini ele alırken, Batılı sosyoanalistlerin yıllarca yapmayı hayal ettiği şeyin, İran'ın şehirli nüfusunun yozlaşmış ve emperyalist saltanat rejimine karşı kapsamlı bir harekete geçerek başarması olduğunu belirtiyor. İran halkının devrimi kendiliğinden gerçekleşmedi. Aksine özellikle başlangıç aşamasında, yani Şah rejiminin devrilmesinde bilinçli ve tutarlı bir şekilde yaratıldı. Skaçbol, İran devriminin Fransa, Rusya ve Çin devrimlerinde meydana gelen neden-sonuç ilişkilerinden şiddetli bir sapma olduğunu belirtiyor ve şöyle yazıyor: "Bu olağanüstü devrim, beni inanç sistemlerinin ve kültürel anlayışların siyasi eylemin şekillenmesindeki potansiyel rolüne dair anlayışımı derinleştirmeye zorluyor." Skaçbol, İslam devrimini analiz ederken rantçı zorba devletlerin zayıf yönlerine dikkat çekiyor ve İran Şahı'nın Fransa, Rusya ve Çin'deki eski rejimlerin yöneticileri gibi zorba olduğunu belirtiyor. Hatta İran Şahı'nın bazı yönlerden eski zorba krallardan daha güçlü olduğunu, çünkü modern bir orduya ve acımasız ve güçlü bir gizli polise sahip olduğunu, ancak bu rejimler gibi kırsal toplumlarda köklere sahip olmadığını ekliyor. Skaçbol, İran'daki zorba yönetimlerin özellikle 19. ve 20. yüzyıllardaki tarihsel geçmişine değinerek, Muhammed Rıza Şah'ın Amerika hükümetiyle olan ilişkisinin İran devletini Batı Asya'da bölgesel bir güce dönüştürdüğünü belirtiyor. 1960 ve 70'li yıllarda devletin iç temellerinin değiştiğini ve devletin giderek artan bir şekilde petrol ve gaz gelirlerine bağımlı hale geldiğine inanan Skaçbol, bu zamandan itibaren devletin petrol dolarlarına batmış rantçı bir devlete dönüştüğünü ve küresel kapitalist ekonominin ritmine sıkı sıkıya bağlandığını belirtiyor ve halkından vergi geliri elde etme ihtiyacı duymayan bir devlet haline geldiğini vurguluyor. Skaçbol, zengin bir rantçı devlet olan Şah rejiminin siyasi olarak bazı yönlerden savunmasız, bazı yönlerden ise potansiyel olarak savunmasız olduğuna inanır. Ekolojik ve sosyopolitik düzenlemeler nedeniyle İran köylerinin bağımsız bir isyan çıkarma yeteneğinden yoksun olduklarını savunurken, isyan etseler bile isyanlarının pek bir önemi olmayacağı, zira toprak sahiplerinin Şah rejiminin ana dayanı olmadığı ve tarımın İran ekonomisinde giderek marjinalleştiğine inanıyor. 1975-77 yılları arasında İran petrolüne olan küresel talep azaldığında Şah'ın birkaç projesi durduruldu ve birçok işçi işsiz kaldı. Bu durum şehirli kesimler arasında bir memnuniyetsizlik dalgası oluşturdu. Şah'ı devlet otoritesinin zorbalığının somutlaşmış hali olarak görüyorlardı. Çünkü Şah, hükümetin ana karar vericisiydi. Skaçbol, tüm bu rant ekonomisinden kaynaklanan kırılganlıklara rağmen bu zararların büyük bir önemi olmayabileceği sonucuna varıyor. Zira Şah'ın hem büyük bir serveti hem de güçlü bir baskıcı gücü vardı. Bu yüzden petrol fiyatlarındaki iniş ve çıkışlar ne olursa olsun, Şah birçok üçüncü dünya ülkesinin yöneticisi gibi kentsel hoşnutsuzluk dalgalarını bastırma yeteneğine sahipti. Bu nedenle Şah'ın varlığını sürdürmemesi ve hükümetiyle birlikte devrimde boğulması, ancak İran'ın şehirli nüfusunun rejimini devirmek için gösterdiği olağanüstü ve sürekli çabalarla açıklanabilir. Skaçbol, bu çabaların kentsel toplumsal yaşamın merkezlerinde ve İslami dini iletişim ve liderlik ağlarında kök saldığına inanıyor. Skaçbol, analizinin devamında devrimin oluşumu ve zaferindeki iki önemli faktöre değiniyor. Siyasi direnişin kalesi olarak kentsel toplulukların rolü ve İmam Hümeyni liderliğindeki devrimci hareketin oluşumunda Şii İslam'ın rolü. Bir sonraki bölümde Skaçbol'un bakış açısıyla bu iki faktörün İran İslam devriminin oluşumundaki rolünü size aktaracağız. Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın oluşumunun rivayeti adlı podcast'in bir başka bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde Teda Skaçbol'un İran İslam Devrimi analizini yeniden okumaya devam ederek, bu tarihi olayın onun önceki teorisinin temellerini nasıl sorguladığını ve onu kolektif bilinç, dini ideoloji ve kültürel yapıların devrimlerdeki rolüne ilişkin bakış açısını gözden geçirmeye nasıl zorladığını gördük. Skaçbol, önceki tutumu ve düşüncesinin aksine İran devrimini sadece yapısal bir olay olarak değil, şehirlerin sosyal dokusuna kök salmış ve dini liderlikle derin bir bağ olan bilinçli ve örgütlü bir hareket olarak tanımlıyor. Gelecek bölümde bu dönüşümdeki iki temel unsuru, yani kentsel toplulukların ve Şii İslam'ın bu devrimin oluşumundaki rolünü daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir /tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümde başladığımız Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşam öyküsüne devam etmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Ulul Azm peygamberleri tanıttığımız sohbetimizin devamında Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşamından bazı bölümlerini anlattık ve dedik ki o Hazret Yüce Allah'ın inayeti sayesinde Firavun sarayında büyüdü ve gençlik çağına geldiğinde Medyen kentine gitti ve orada ilahi peygamberlerden Hazreti Şuayb'ın yanında kaldı ve kızlarından biriyle evlendi. Hazreti Musa, Midyan'da bir süre eşiyle birlikte yaşadı ve çobanlık ve besicilik yaptı ve aynı zamanda Mısır'a dönmek ve Firavun'un zulmü altında yaşayan kavmi İsrail oğullarını kurtarmak için fırsat kolladı. Sonunda ve Midyan'da 10 yıl ikametin ardından Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'a dönmeye karar verdi ve bu ülkenin yolunu tuttu. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in Taha suresinin 9 ila 36. ayetleri ve yine Kasas suresinin 29 ila 35. ayetlerinde Hazreti Musa aleyhisselamın yaşamının bu dilimini işaret ediyor. Hazreti Musa, Mısır'ın yolunda ailesiyle birlikte ilerlerken karanlık ve soğuk bir gecede çölde yolunu kaybetti. Ayaz ve soğuk hava Hazreti Musa ve ailesini iyice eziyet etmeye başlamıştı. O sırada Hazreti Musa çok uzakta, Tur Dağı'nda bir ateş gördü ve ailesine şöyle dedi: "Bekleyin, eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meşale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum," demişti. Hazreti Musa ateşe yaklaştığında bir nida geldi. Kur'an-ı Kerim bu macerayı şöyle anlatıyor. Oraya vardığında kendisine tarafımızdan "Ey Musa" diye seslenildi. "Muhakkak ki ben, evet ben, senin Rabbinim. Hemen papuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın." Kur'an-ı Kerim maceraya şöyle devam ediyor. "Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et.
beni anmak için namaz kıl. Hazreti Musa bir ses ona ben senin Rabbinim dediğini duydu ve bu sesin sahibi ve gerçekte kendisiyle konuşan sesin alemleri yaratan yegane, bilge, güçlü ve tedbirli Allah olduğunu anladı. Bu gelişmenin ardından Hazreti Musa'ya vasfedilemez bir şevk ve coşku sardı. Yüce Allah Hazreti Musa'ya şöyle buyurdu. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır dedi. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır. Allah yere at onu ey Musa dedi. Onu hemen yere attı. Bir de ne görsün? Hızla sürünen bir yılan değil mi? Bu manzara ile karşılaşan Hazreti Musa korktu ve geri çekildi. Ancak Allah buyurdu, al onu, korkma. Biz onu şimdi ilk haline sokacağız. Bu ilk mucizenin ardından Kur'an-ı Kerim, Hazreti Musa'nın bir başka mucizesine işaret ediyor ve şöyle buyuruyor. Bir de elini koltuğunun altına sok ki bir başka mucize olmak üzere. Kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. Ta ki sana böylece en büyük ayetlerimizden bazılarını gösterelim. Yüce Allah bu mucizeleri Hazreti Musa'ya verdikten sonra ona bu açık mucizelerle Firavun'un yanına gitmesini emretti. Firavun'a git çünkü o iyice azdı. Yüce Allah bu emri üzerine Hazreti Musa şöyle arz etti. Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benim doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum. Allahu Teala Hazreti Musa'nın talebini icabet etti ve şöyle buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve siz öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz, mucize yardımlarımız sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Ve böylece o karanlık ve soğuk gecede ve o kutsal topraklarda nübüvvet sorumluluğu Hazreti Musa'ya verildi ve böylece o Hazret peygamberlik makamına nail oldu. İşte bu noktadan itibaren Hazreti Musa aleyhisselamın İsrail oğullarını kurtarmak için tarihi rolü başladı. Bu süreçte ilginç nokta Hazreti Musa'nın hareketinin hemen başında Mısır toplumunun başı yani despot ve müstekbir Firavun'u ve iktidarını hedef aldı. Aslında enbiyanın ve beşeri toplumların muslihlerinin fasık ortamları ıslah etmek ve toplumlarda köklü değişim yaratmak için o toplumların ekonomi, siyasi ve kültür gibi alanlarını kendi ellerinde bulunduran zorbaları ve zalim hükümdarları ıslah ederek işe başlamaları gerekir. Hazreti Musa öyküsü de gerçekte zalim güçlerle mücadelede gidilecek yolu ve yönü gösteriyor. Zira milletlerin bedbahtlığı ve sıkıntıların başlıca nedeni Firavun sıfatlı zalim hükümdarlar ve yöneticilerdir. Nitekim bu zümre ıslah olmadıkça milletler de iflah olmaz ve gerçek mutluluk ve saadete kavuşamaz. Hazreti Musa nübüvvet fermanını teslim aldıktan sonra Mısır'a gitti ve bu büyük risaletin mesajını kardeşi Harun'a iletti. Yüce Allah, Hazreti Musa ve kardeşi Harun'a Firavun ile karşılaştıklarında onunla yumuşak dille konuşmasını emretti. Çünkü Firavun ikazı idrak edebilir ya da Allah'tan korkabilirdi. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya tavsiyesinde Firavun'a yumuşak davranmasını ve konuşmasını ama aynı zamanda söyleyeceklerini açık ve net bir şekilde beyan etmesini, çünkü Firavun onun mantıklı delillerini kabul ederek iman edebileceğini ya da ilahi cezadan ve gücünü kaybetmekten korkarak teslim olabileceğini ve muhalefet etmeyeceğini buyurdu. Öte yandan Hazreti Musa ve kardeşi Harun, kibirli Firavun'un onların sözünü dinlemeden erken davranması ve şiddete başvurmasından veya onların mesajını duyar duymaz beklenmedik ve sert bir tepki vermesinden ve böylece onlara verilen görevin başarısızlık tehlikesiyle karşı karşıya gelmesinden korkuyordu. Ancak Yüce Allah kesin bir ifadeyle onlara asla korkmamalarını ve kendisi her an onlarla birlikte olduğunu ve her şeyi görüp duyduğunu buyurdu. Sonunda Hazreti Musa ve kardeşi Harun Firavun'un yanına gittiler. İki kardeş uzun süre uğraştıktan sonra sonunda sarayın içine girmeyi ve Firavun'la karşılaşmayı başardı. O sırada Firavun'un adamları ve yakınları da çevresindeydi. Şimdi maceranın devamını Firavun'un sarayında takip edelim. Hazreti Musa, Firavun sarayının ihtişamına ve azametine hiç aldırış etmeden ve bundan etkilenmeksizin davetini ilan etmeye başladı ve şöyle dedi. Ey Firavun! Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bu sözler Hazreti Musa'nın bu merhalede Firavun'la ilk karşılaşmasıydı. Aslında Hazreti Musa'nın ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim demesi Firavun'a bir nevi savaş ilanıydı. Çünkü bu cümlenin anlamı Firavun ve ilah olduklarını ilan edenlerin hepsi yalancı olduğu ve ancak yegane Allah alemlerin Rabbi olduğuydu. Hazreti Musa söze şöyle devam etti. Allah hakkında gerçekten başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle bırak. Aslında bu mesele Hazreti Musa'nın risaletinin bir bölümüydü ve İsrail oğullarını Firavun ve adamlarının zulmünden kurtarması ve esaret ve kölelik zincirlerini kırması gerekiyordu. Çünkü İsrail oğulları o dönemde aşağılık köleler gibi Mısırlı Kıptilerin pençesinde esir olmuştu. Firavun dedi ki, ben seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Aslında Firavun bu sözleriyle Hazreti Musa'nın minnet borcunu hatırlatmaya çalışıyordu. Firavun sözüne şöyle devam etti. Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisin. Burada Firavun bu sözleriyle Hazreti Musa'yı bir nevi fişlemek ve sonuçta mahkum etmek istiyordu. Fakat Hazreti Musa, Firavun'un suçlamalarını duyduktan sonra şöyle cevap verdi. Ben o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Bundan sonra Firavun ve Hazreti Musa arasında bir diyalog yaşandı. Kur'an-ı Kerim bu diyaloğu şöyle anlatıyor. Firavun şöyle dedi. Alemlerin Rabbi dediğin nedir? Musa cevap verdi. Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, itiraf edersiniz ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Buna karşın Firavun, Hazreti Musa'nın açık ve mantıklı sözlerine rağmen gaflet uykusundan uyanmadı ve etrafında bulunanlara "İşitiyor musunuz?" dedi. Gerçekte Firavun bu gibi alaylı ve aşağılayıcı ifadelerle Hazreti Musa'nın sözlerinin orada bulunanları etkilemesini engellemeye çalışıyordu. Fakat Musa dedi ki, "O sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir." Ancak Firavun, "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir," dedi. Hazreti Musa ise söze devamla şöyle dedi. Şayet aklınızı kullansanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. İşte bu noktada Hazreti Musa ile Firavun arasındaki tartışma iyice kızıştı. Gerçekte Firavun, Hazreti Musa'nın daveti ve dayandığı deliller onun hükümetini ve iktidarını sarsacağını ve zayıf düşüreceğini biliyordu. Kur'an-ı Kerim maceranın devamını şöyle anlatıyor. Firavun, "Benden başkasını tanrı edinirsen, andolsun ki seni zindanlıklardan ederim," dedi. Musa, "Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı?" dedi. Firavun, "Doğru söyleyenlerden isen, haydi getir onu," diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler, asa apaçık koca bir yılan oluvermiş. Elini de koynundan çıkardı. O da seyredenlere bembeyaz görünen, nur saçan bir şey oluvermiş. Firavun çevresindeki ileri gelenlere "Bu," dedi, "doğrusu çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?" Dediler ki, "Onu ve kardeşini eyle ve sihirleri toplayıcı görevleri gönder. Ne kadar bilgisi derin sihirbaz varsa sana getirsinler." Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler. ¶¶
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhriverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugünkü sohbetimizi İran'ın Kameri 4. yüzyılın ünlü şairlerinden Ebu Mansur Muhammed bin Ahmed Dakiki'nin yaşamı ve şiirlerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Kameri 4. yüzyıl İran edebiyat tarihinin en parlak dönemlerinden biri sayılır. Uzmanlar ve edebiyatçılar İran'ın edebiyat tarihinde bunca şairin bir arada yaşadığı bir döneme seyrek rastlandığına inanıyor. Nitekim Kameri 4. yüzyılda şair sayısının çokluğu bu dönemin en önemli edebi özelliklerinden biri sayılıyor. Kameri 4. yüzyılın en seçkin şairlerinden biri ise Dakiki Tusi'dir. Üstad Ebu Mansur Muhammed bin Ahmed Dakiki, Samani döneminin en seçkin şairlerinden biri sayılıyor. Dakiki'nin kesin doğum tarihi bilinmiyor ama yine de büyük bir ihtimalle Kameri 4. yüzyılın ortalarından İran'ın doğusunda yer alan Tuz, Bel veya Merv kentlerinden birinde doğduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar Dakiki'nin şiir yazmaya gençlik çağında başladığını ve daha sonra kölesi tarafından öldürüldüğünü belirtiyor. Dakiki şiir yazmaya başladığında çok güzel kasideler ve gazeller yazmaya başladı. Ömrünün sonlarına doğru ise Şahname'yi kaleme aldı. Fakat ecel bu büyük şaire eserini tamamlamasına fırsat vermedi ve yazdığı Şahname yarıda kaldı.
Genç Şahname olarak da ün yapan Dakiki'nin Şahname adlı eseri İranlı bir padişah olan Genç Hasb'ın yaşam öyküsüyle ilgilidir. İran'ın milli hamasetlerinin en ilginç parçası olan Şahname, aynı zamanda Dakiki'nin kısa ömründe de bir nebze olsun açıklık getiriyor. Ve şaire İran edebiyat tarihinde ayrı bir cazibe kazandırıyor. Öyle ki bazı araştırmacılar Fars şiirinden söz ederken Dakiki'ye değinmeden geçilemeyeceğine inanıyor. Dakiki'den başta Lebabul Elbab, tarih ve edebiyat eserleri olmak üzere bazı tezkere kitaplarında dağınık halde bazı kasideler, gazeller ve şiirler geriye kaldığı anlaşılıyor. Bu eserler şairin bu alandaki maharet ve yeteneğini yansıtıyor. Ancak Dakiki'nin en önemli eseri Genç Hasbname adlı kitaptır. Eserde Kral Genç Hasb'ın saltanatı, Zerdüşt'ün zuhur etmesi ve Genç Hasb'la Turanlı Ercasp arasında dini savaş yer alıyor. Fakat Dakiki bu eserin sadece 1000 beytini yazmayı başardı ve daha sonra hayatını kaybetti. İran'ın büyük şairi Ferdowsi ise bu 1000 beyti olduğu gibi Şahname adlı eserinde ve Dakiki'ye ait olduğunu zikrederek getirdi ve gerçekte bu eserin devamını yazdı.
Edebiyat uzmanları Dakiki'nin şiir divanı da yazdığını fakat zamanla yok olduğunu ve geriye seyrek sayıda beyt kaldığını belirtiyor. Belgelere göre Dakiki'nin şiir divanı Kameri 5. yüzyılın sonlarına doğru ve Nasır Hüsrev'in yaşadığı yıllara kadar vardı. Şu anda bu divandan birkaç gazel ve kaside bulunuyor. Dakiki şiir yazarken gayet sade ve akıcı bir dil kullanıyordu ve bu özelliği kendisinin kentsel bir yaşam sürdürdüğünün işaretiydi. Dakiki'nin benzetmeleri oldukça sade ve hissedilir bir şekildeydi. Bu özelliği şiirlerine ayrı bir cazibe katıyordu. Dakiki'nin düşüncelerini beyan etmek için kullandığı kalıplardan biri met ve gazel kalıbıydı. Şairden geriye kalan seyrek sayıdaki bu tarz şiirlerinde dua vasfediliyor ve met edilen nesne hakkında abartılı sözler sarf ediliyor.
Dakiki'nin gazelleri de gayet sade ve akıcıdır. Fakat bazı edebiyat eleştirmenleri Dakiki'nin gazellerinin sade ama akıcı ve hoş ahenkli olmadığını, bunun da şairin gençliği ve tecrübesizliğinden kaynaklandığını savunuyor. Dakiki'den günümüze de geriye kalan şiirlerde şairin kendi çağında yaygın olan gazel ve metlerde kullanılan tarzlara pek bağlı olmadığı anlaşılıyor ki bu da uzmanlarca bir kusur sayılıyor. Dakiki'nin şiirleri ayrıca şairin kısa ömrünü çok mutlu ve iyi yaşadığını gösteriyor. Şair sürekli seyahat halinde bir diyardan bir başka diyara gittiği ve hükümdarları methettiği, böylece gün geçirdiği anlaşılıyor.
Uzmanlar ve araştırmacılar Dakiki'nin yaşadığı çağda şiir ve şairlerin çok yaygın olduğu Horasan'da eski geleneklerin yeniden ihya edildiği bir dönem yaşandığına inanıyor. O dönemde birçok şair geçmiş şairlerin ve edebiyatçıların eserlerini ihya etmeye yöneldi. Fars şiiri ve edebiyatı Rudeki ve Şehit Belhi gibi şairlerin eserleriyle seçkin hale geldi. Çünkü o dönemde şairler unutulan eski gelenekleri ihya etmeye ve geçmiş kültürü Arap şiir tarzının yerine geçirmeye çalıştı ve Dakiki de bu şairlerden biriydi. Dakiki ömrünün sonlarına doğru Şahname'yi yazmaya başladı ancak bu eserden sadece 1000 beytini yazmayı başardı. Bu beytler ise Geçtasp'ın öyküsü, Zerdüşt'ün zuhur etmesi ve Geçtasp ile Turani Ercasp arasındaki dini savaşla ilgiliydi. Dakiki'nin ölümünden sonra Şahname yarıda kaldı ve eğer Firdevsi olmasaydı belki de Dakiki'nin bu 1000 beytlik şiiri de şiir divanı gibi yok olup gidecekti. Fakat Firdevsi Dakiki'nin 1000 beytlik şiirini olduğu gibi kendi Şahname adlı eserine aktardı.
Ferdowsi, Dakiki'nin şahnamesini olduğu gibi kullanmasının sebebini gördüğü bir rüyaya bağlıyor. Bu rüyada Dakiki, Ferdowsi'den Geçtasname adlı eserini olduğu gibi şahnameye aktarmasını istiyor. Ferdowsi de kabul ediyor ve uyandıktan sonra sözünü tutuyor. Nitekim şahnamede sıra Geçtasp'ın öyküsüne gelince Ferdowsi sözü Dakiki'ye ve şiirlerine bırakıyor. Ferdowsi'nin Dakiki'den Şahname adlı eserinde naklettiği 1000 beytlik şiir, gelecekte eski İran'da dini hamasetle milli hamasetin birleştiği nokta sayılır.
Araştırmacılara göre Dakiki'nin hamaset şiirleriyle Firdevsi'nin hamaset şiirlerini birbirinden ayıran şey Firdevsi'nin şairlik yöntemi ve akıcı ve bilge dilidir. Yine araştırmacılar bu iki şairin arasındaki farklılığı Dakiki'nin yazdığı 1000 beytlik şiirin Firdevsi'nin yazdığı şiir kadar muazzam olmamasına ve içinde Rüstem gibi bir pehlivanın rol ifa etmemiş olmasına bağlıyor. Belki de bu yüzden Dakiki'nin şahnamesi mitolojik tarihte yaşanan olaylar zincirini anlatırken hak ettiği üne kavuşmamıştır ama yine de Dakiki'nin şiirleri Şahname adlı eserin bir parçası olmuştur.
Dakiki, Geçtasname adlı eserinde öyküsüne Kral Geçtasp'ın tahtı Kral Lehrasp'dan devraldığı andan başlıyor. Lehrasp tahtı ve saltanatı Geçtasp'a teslim ettikten sonra kendisi Belh diyarına gider ve ibadetle meşgul olur. Tahta yeni geçen Geçtasp, İran diyarının imarı ile ilgilenmeye ve insanları Allah'ın dinine ve doğruluğa ve adalete davet eder ve kendisi de adalet davranır. O dönemde çevredeki bütün krallar Geçtasp'a haraç verir fakat bir tek Çin kralı Ercasp Geçtasp'ı haraca bağlamaktadır. Zertüşt'ün zuhur etmesinin ardından Geçtasp, Zertüşt'ün dinine inanır ve bu dini İran diyarında yaygınlaştırır. Bu haberi duyan Ercasp perişan olur. Çünkü Geçtasp'ın yeni dine inandıktan sonra Çin'e çıkarmaya yapacağını ve inandığı dini yaygınlaştırmaya çalışacağını düşünür. Ercasp bu yüzden Geçtasp'ı kandırmaya çalışır ve ona bir mektupla beraber bol hediyeler gönderir. Fakat mektup Geçtasp'ı etkilemez ve savaş hazırlığına başlar. Ardından iki ordu arasında sert bir çatışma yaşanır ve Ercasp kaçmak zorunda kalır. Dakikenin Geçtasp namesi burada son bulur ve daha sonra Ferdowsi Çinlilerle ikinci savaşı anlatarak öyküyü sonlandırır. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Mahsum İmamların kelamında ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin beyanatında gençlerin merak ve arayış huylarını ele alacağız.
Akıllı insan her zaman yaşam ve dua konularında meraklı olmaya çalışır. Akıllı insan yüzeysel bakmaz. Bilakis duanın ve yaşamın sırlarını çözmeye ve öğrenmeye çalışır. Bu kesime karşı diğer bir kesim meselelere sadece yüzeysel bakar ve ilim ve amelini ona göre düzenler. Bu kesim meselelerin gizli boyutlarını kurcalamaz, araştırmaz. Oysa eğer biraz bunun için çaba harcayacak olurlarsa, hareket yönleri değişir. İnsan çevresine daha geniş bir açıdan bakması ve merak özelliğini takviye etmesi gerekir. Meraklı olmaktan maksat, öğrenmek ve bilmek için sorgulayıcı ve emek sarf eden bir psikolojiye sahip olmaktır. Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "Kim anlamak için çaba harcarsa, anlayacaktır."
Merak ve arayış hissi özellikle gençlik çağında genç insanın karşısında yaratılış alemindeki tüm mahluklar üzerinde düşünmesi ve bilmedikleri için makul ve mantıklı cevaplar bulması bağlamında bir kapı açar. Genç insan bu yüzden kendini tanımak ister, yaratılış sırlarını öğrenmek ister ve ilahi enbiyanın bi'set hedefini çözmeye çalışır ve yine binlerce sorunun cevabını bulmak ister. Genç insan bu yolda bazen aradığı şeyi bulmak için doğru ve uygun yola yönelir, bazen de doğru yoldan sapar. Gerçekte her şeye ulaşmanın özel ve anahtar bir yolu vardır. Ve bilim ve bilginin anahtarı soru ve sormaktır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "İnsanların helak oluşunun sebebi sormamalarıdır." Yine o hazretten bir başka rivayette şöyle buyurulmakta: "İlimin kilidi vardır ve bu kilidin anahtarı sormaktır."
Sormak genç insanın en belirgin özelliklerinden biridir. Genç insan buluğ çağını geride bırakmıştır fakat hala o dönemde karşılaştığı soruları beraberinde taşır. Kuşkusuz bu soruları cevapsız bırakmak genç insanı beyhudeliğe ve kendi kendine yabancılaşmaya sürükler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi gençlerin bu özelliğe işaret ederek gençlerin merakı ve sorularının önemsenmesini tavsiye eder. Çünkü gerçekte çoğu kez gençleri zamanında ve yüreğini rahatlatacak cevap verilmez ve bu yüzden de genç boşluk ve muğlaklık hissine kapılır.
Psikoloji bilimi, meraklı zihin sahibi olmanın en önemli meziyetini fiziksel sağlığı iyileştirmesi şeklinde açıklıyor. Ve bu alanda yapılan incelemeler daha fazla merak insanın cismi ve ruhi sağlığının iyileşmesine hizmet ettiğini gösteriyor. Yine müspet merak insanlara sorunları daha rahat ve daha akılcı bir şekilde çözümlemekte yardımcı oluyor. Amerikalı psikolojik araştırmalar uzmanı Dr. Bin Dunn, Merak İçin Merak başlıklı makalesinde şöyle diyor. Meraklı ve arayışçı beyinler daha aktif beyinlerdir. Sonuçta daha zeki olurlar. Merak duygusunu koruyan insanlar yaşamlarında daha fazla şeyleri öğrenir ve arayışçı zihni olan yetişkinler de sorunları çözmekte daha yeteneklidir ve analiz güçleri de yüksektir. Öte yandan merak duygusu insanlara kişiliklerini keşfetmelerine de yardımcı olur. İnsan yaşamında çeşitli konuları araştırarak incelediğinde bu özelliği ona çevresindeki dünyayı daha iyi tanımakta yardımcı olur. Yine ergenlik ve gençlik çağında yeni bilgi ve bilimlerin peşinden giden ve bu özelliklerini sürdüren insanlar kendi düşünce ve inançlarını daha iyi tanır ve bunları beğenmediği takdirde onları değiştirebilir.
Bu alanda Hindistanlı genç Raul'un öyküsünü örnek vermek mümkün. Kendisi ve ailesi Hindu olan ve İslam dini hakkında hiçbir bilgisi olmayan Raul, Yüce Allah'ın inayetiyle iş bulmak amacıyla Müslüman bir ülkeye seyahat eder ve burada İslam diniyle tanıştıktan sonra büyük bir karar alır ve kaderini değiştirir. Raul neden İslam dinini benimsediğini şöyle anlatıyor. Ben birkaç aydır Müslüman oldum. Ben tüm fertleri diğer Hindular gibi Hindu inancını izleyen bir ailede büyüdüm. Ve bazıları güneşi tanrı olarak biliyordu. Ben böyle bir ortamda büyüdüm ve bu tür inançlar şimdiye kadar küfür ve sapkınlık içinde yaşamama sebebiyet vermişti. Ta ki Yüce Allah'ın isteği ve iradesi üzerine çalışmak için bir İslam ülkesi olan Umman'a gittim. Orada ilk kez Müslümanlarla karşılaştım ve onlarla tanıştım. Umman'da kaldığım 3 yıl boyunca İslam dini hakkında çok bilgi edindim ve birçok hakikati anladım. Bu süre benim hakikatleri idrak etmemde ve inancımın değişmesinde etkili oldu.
Tahran Radyosu.
Müslümanların oruç tutması genç Raul'un kafasında soru işaretleri uyandıran ilk konuydu. Raul bu yüzden araştırmaya başlıyor, Ramazan ayı ve orucun felsefesini anlamaya çalışıyor. Raul'un arkadaşlarının cevapları ve kendisinin de araştırmaları ile elde ettiği bulguları onu derinden etkiledi. Öyle ki bir gün Müslümanlar gibi Ramazan ayında oruç tutmaya, böylece bir Müslümanın oruç tutmakla hissettiklerini hissetmeye karar verirdi. Raul oruç tutma kararını şöyle anlatıyor. Müslüman olmadan önce oruç tutmaya karar vermem sadece merak yüzündendi. Sadece yemek yemezdim ama şimdi oruç tuttuğum vakit Allah-u Teala huzurunda kulluk ve huşu duygusu kalbimde canlanıyor. Şimdi Ramazan ayı benim için sadece yemek yememek değil, bu ayda dua ediyorum, namaz kılıyorum, sadaka veriyorum, geceleri uyanık kalıp Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorum.
Kur'an-ı Kerim öğretilerinde belirtildiği üzere kıyamet gününde Yüce Allah emellerine yerine getirmeyen kuluna şöyle buyurur. Acaba biliyor muydun? Eğer cevabı evet olursa şöyle buyur. Neden ilmine amel etmedin? Eğer bilmiyordum, cahildim derse nida gelir. Neden amel etmek için öğrenmedin? Dolayısıyla amel için tek yol bilmektir. Ve bilmenin anahtarı da sormak. Bazı gençler dini meselelere ve yine başka meselelere karşı meraklıdır. Fakat utanma duygusunun buna mani olduğunu söyler. Gerçi insanın mahcup olması yerinde gerekli bir özelliktir. Fakat bu insanın cahil kalmasını haklı gösteremez. Bu tür bir utanma duygusu akla ziyan ve yersizdir. Sonuçta genç insan ne zaman öğrenmeye ihtiyaç duyacak olursa sorması ve böylece bilgisini geliştirmesi ve nihayetinde saadete ermesi gerekir. İmam Ali Aleyhisselam da Allah Resulü gibi insanları soru sormaya davet ederdi. O Hazret bir keresinde minberde şöyle buyurdu. Beni kaybetmeden önce sürekli benden sorun. Benden göklerin yolları hakkında sorun. Çünkü o yolları yerdeki yollardan daha fazla bilirim.
Hazreti Ali Aleyhisselam ise gençlerin meraklı ve arayışçı huyunu tanıyor ve genellikle başkalarının yaptıklarını yapmak istemediklerini veya gittikleri yolu gitmek istemediklerini belirtiyor. Bu yüzden o Hazret bu muhalefeti ne men ediyor ne de serzenişte bulunuyor. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle diyor, eğer gönlün geçmişleri izlemeye razı olmuyor ve bizzat kendin harekete geçip bir yolu tecrübe etmek istiyorsan, iyi o zaman, başla. Eğer geçmişleri gittiği gibi ve zorluklarına katlandığı yol sana yetmiyor ve yine seni tatmin etmiyorsa, ne zararı olabilir ki? Sen kendin hareket et, ara, arayışçı ol.
Gerçekte Hazreti Ali Aleyhisselam gençlerin psikolojisini anlayarak onları bilmekten men etmediği gibi bilakis gençlerden bilgi ve bilim edinirken iki noktayı da gözetlemelerini istiyor. İlkin bir şeyi ararken anlamayı temel almaları ve ikincisi muhtaç ellerine hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'a doğru uzatmaları. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Aramaya başlamadan önce Allah'tan yardım talep et. Gidilecek yol tehlikeli bir yoldur ve arayışla tehlike bu yolda iç içedir. Ve kim bu yola girerse kolayca aşacağı ve yolun sonunda zafer ile çıkacağı anlamına gelmez. Yani arayış sokakları zor ve çetin bir yoldur ve duvarları yüksek ve tehlikelidir.
Böylece gençlik çağında merak ve sorma alışkanlığı insanlara yaşamını sürdürmek için en iyi yolu seçmesi açısından büyük bir nimet ve fırsat sayılır. Gerçekte genç insan bu özelliği sayesinde sosyal yaşamının ilk yıllarında geleceği için saadet veya mutsuzluğu belirleyebilir. Buna göre İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bir süre önce Amerikalı ve Avrupalı gençlere yazdığı tarihi mektubunda onlara her fırsattan düşüncelerini yüceltmek ve kemale erdirmek için yararlanmalarını ve kötülerin İslam aleyhinde oluşturdukları zehirli ortamda hakikati aramalarını ve İslam'ın asil kaynaklarına başvurarak öz Muhammed-i İslam'ı tanımalarını tavsiye etti. Gerçekte İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, batılı gençlerden birkaç temel soruyu sormakla onların meraklı zihinlerini harekete geçirmek ve İslam hakkında hiçbir ön yargıya kapılmadan araştırma yapmalarını sağlamak istedi.
İranlı sosyolog ve gazeteci Dr. Hamid Haydar Penah, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin mektubunun gençleri araştırmaya davet etme boyutu hakkında şöyle diyor. Rehber Hamenei'nin mektupta araştırma ve merak ruhu olan gençleri muhatap alması gençlere verdiği öneme yansıtır. Rehber Hamenei'nin gençlerin soru sorma hissini de uyandırması ve onları İslam'ı aracısız tanımaya ve dini hakikatleri keşfetmeye davet etmesi mesajın her uyanık vicdanı etkileyen önemli özelliğidir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde daha iyi bir yaşama sahip olmak için gereken ilkelerden biri olan zaman yönetimi konusunu ele alacağız.
Bizim hayatımızı daha iyi bir hale sokan önemli etkenlerden biri zamanı doğru kullanmaktır. Zaman elimizde nakit olarak bulunan ve nasıl harcayacağımızı bizim karar vereceğimiz en önemli servetimizdir. Zaman etkili ve doğru kullanmak hayatta ve iş hayatında başarılı olmak için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Zamanlarının yönetilmesine önem veren insanlar yaşamlarında büyük başarılar elde ederler. Zaman yönetimi demek, zamanı hedeflerimize ve isteklerimize ulaşmak için doğru ve yararlı bir şekilde kullanmaktır. Düşünenlere göre zaman yönetimi bulunduğumuz devrin zaruretlerinden biridir. Hani vakit nakittir derler ya, duymuşsunuz muhakkak. Aslında zaman çok çok daha değerlidir. Çünkü hiçbir zaman geri dönme ve yaratılma imkanı yok. Zamanımızı kimseden borç alamazsınız. Borç veremezsiniz. Biz sadece bir kez yaşamak hakkına sahip olup ikinci bir şansımız yoktur. Zamanımızı ne kadar doğru kullanırsak o kadar daha iyi yaşayacağız.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın 5 ciltlik Biharul Envar kitabında ise şöyle buyurulmuştur. Akıllı insan zamanını bilerek görevlerini yerine getirmekle mükellef. İçinde yaşadığı zamanın şartlarına vakıf olan birisi yanlışlara karşı korunacaktır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ise bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır. Yaşam günlerinizde ilahi günler vardır.
Bu fırsatları kaçırmayıp en iyi şekilde yararlanmaya çalışın. Biz geçmişi değiştirmeyebiliriz ancak geleceği şekillendirmek bizim elimizdedir. Herkesin bulunduğu durum onun geçmişteki tedbiri ve çabalarına bağlıdır. Ancak gelecek durumu da bugünkü çabaları ve önlemlerine bağlıdır. Daha iyi bir hayat ve parlak anlar yaşamak için şimdiden harekete geçin. Her şeyi kadere bırakmayın. Böylece sadece hayat akışının seyircisi kalmayın. Sizin irade, hareketlilik ve çabalarınız bir inşaat ustasının elinde bulunan tuğlalar gibidir. Bu usta tuğlaları üst üste koyarak büyük ve güzel bir ev yapabilir. Siz de zaman yönetimi vesilesiyle zamanı parçalara ayırıp bir tuğla misali üst üste koyarak başarı elde edebilirsiniz.
Tembel insanlar genellikle zamanlarını boşuna harcarlar. Bu tür insanlar hayatlarında belirli hedefleri olmayan insanlar olup sloganları genellikle oluruna bıraktır. Tembel insanlar gün boyunca saatlerce uyuyup televizyon önünden kalkamayan ve tüm zamanını sanal ortamda geçiren oynayıp eğlenmek ile geçiren insanlardır. Tembel insanlar anda yaşayıp çevrelerindeki insanlara çok bağımlı insanlardır. Çünkü tek başlarına hiçbir işte başarılı olmayacaklarını düşünüyorlar. Bu tür insanlar da depresyona girme vakaları sık sık görülmektedir. Bunun sebebi de bu tür insanlar izzeti nefislerinin ve morallerinin düşük seviyede olmasıdır. Tembel insanlara karşın aktif ve dinamik insanlar da zaman fazla değil, az bile gelir. Gerçekte daha iyi yaşamayı hedef edinen neşeli ve aktif insanlar zaman darlığından dolayı hep görülmesi gereken işleri vardır. Durum böyleyken bu vakit darlığının nerelerden kaynaklandığını sormamız lazım. Psikologlar farklı örnekleri inceleyerek zaman yönetimindeki engellerin birkaçını ortaya çıkarmışlardır.
Psikologlar ve filozofların bakış açısından zaman yönetimi ve vakit planlaması yolundaki en önemli engellerden biri de gerçek dışı afaki hayaller peşinde koşmaktır. Bizim kimilerimiz kafamızdaki çok büyük hayallerimizden dolayı vakit darlığı sorunu yaşadığımızı zannediyoruz. Arzulamak ve hayal kurmak kötü olmamasının yanı sıra insanın hareket edip çabada bulunmasında büyük rol oynamaktadır. Her insanın kendine has hayalleri vardır. Böyle bir insanın boş olduğu zamanlarda bu hayallere dalması, onun yorgun zihninin ulaşılması zor dünyaya yolculuk yapmasına neden olur. Ancak hayal kurarken gerçekçi olmakta fayda var. Hayal kurarken tek başınıza veya başkalarına danışmak suretiyle o hayalin ne kadar gerçekleşebilecek olduğunu da hesaba katmanız gerekiyor. Acaba hayalini kurduğum şeyin gerçekleşmesi için gerekli zamana ve imkanlara sahip miyiz?
Tahran Radyosu.
Gerçeği uzak, gerçek dışı hayalleri bir kenara bırakmak size daha iyi bir yaşama vaat edecektir. Örneğin büyük bir insan olmaya karar verdiğiniz zamanı düşünün. Dünyanın ekonomik ve endüstri alanında başarılı devlerden biri olmak istediğinizi düşünün. Kültürde, sanatta veya bilimde kalıcı bir portre haline gelmek istediğinizi düşündüğünüzde zaman, İmkanlar, beceriler ve birçok başka etkeni de gözden kaçırmamanız gerekiyor. Psikologlara göre zaman yönetimi alanındaki en önemli sorunlardan biri karar verme ve önceliklendirme becerilerinin
kişilerde bulunmamasıdır. Tabii karar vermek alanındaki tüm sorunlar bizim karar almaktaki becerimizin zafiyetinden kaynaklanmıyor. Kimi zamanlar karar vermenin korkusu veya aslında seçmemenizde tereddütlü olmamız bizim yanlış bir karar vermemize yol açabilir. Gerçekte tereddütlü davranmak özellikle de kronik ve sürekli bir davranış haline gelmesi takdirde ciddi bir bozukluk olarak hayatımızın kalitesini düşürebilir.
Çağdaş Alman şair ve tercüman Walter Kaufmann bu konuyla ilgili karar verme korkusu başlıklı teorisini ortaya atmıştır. Bu konuyla ilgili örneğimize dikkat edin. Cemil uzun bir zamandır arabasını değiştirip daha iyisini almak istiyor. Ancak elindeki arabanın bir tık üstünü almak için on binlerce para ödemesi lazım. Böylece ne bu hayalini unutabiliyor ne de kesin olarak ne yapacağına dair bir karara varıyor. Cemil kredi çekip arabasını değiştirebilir ancak bu konudaki tereddüt onun hayatını felç etmiş durumdadır. Evet arkadaşlar, karar verme korkusu kişinin iradesini zayıflatıp yok edebilir. Böyle bir kişi başkalarının görüşüne bağlıdır. Halbuki daha iyi yaşamak için güçlü bir iradeyle hayatın önemli kararlarını vermek zorundasınız.
Kimi zamanlar karar verme korkusu değil, işlerin ve faaliyetlerin önceliklendirilmesi bizim zaman yönetimi ve hayat planlamasında aksaklıklar yaşamamıza yol açabilir. Bazı dönemlerde aşırı yoğun olduğumuz zaman işlerin hangisini bir kenara bırakıp hangileriyle ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunu bir örnek ile anlatalım. Zehra bir öğretmen olarak eğitim alanındaki en güncel metotları öğrenip sınıfta uygulamak istemesinin yanı sıra evde de profesyonel bir aşçı olup olağanüstü bir ev hanımı olmak istiyor. Zehra çocuklarının duygusal ve başka açılardan eksiksiz bir şekilde yetiştirilmesinden de yana bir kadın. Spordan vazgeçmeyen Zehra'nın voleybol dalında şampiyon olma hayali de vardır. Acaba Zehra'nın bu kadar alanda başarılı olma şansı var mıdır? Kesinlikle imkansız. Tabii bunların hepsini sıralayıp önceliklendirmesi lazım. Önceliklendirme her insan için gerekli ancak zor ve sorunlara da yol açabilen zaruri bir beceridir. İyi düşünen insanlara danışmak, böyle bir durumda bizi doğru karar vermekte destekleyen bir yöntemdir. Önceliklendirme vasıtasıyla en önemli seçenekler ilk sıralara yerleşip daha az önemli olanlar ise daha sonraya bırakılır.
Psikologlara göre yok diyebilmekteki zafiyet de zaman yönetiminde engeller oluşturan bir etkendir. Eğer sizde hayır demek sanatına sahip değilseniz bundan dolayı ağır bedeller ödemeniz gerektiğini unutmamanız lazım. Yok deme kabiliyetine sahip olmayan insanlar gerektiğinden daha fazla zahmete ve zorluğa katlanmak zorundalar. Örneğin önemli bir projenin başındayken akrabalar veya arkadaşların biri arayıp sizin onunla alışverişe gitmenizi istediği bir durumu yaşadınız mı hiç? Veya aynı durumda sizi bir ziyafete çağırıp siz de yok diyemediğiniz olmuş mudur hiç? Böyle olursa gerçekte siz önemli işleri bırakıp asıl hedefinizden uzaklaşmış olacaksınız. Zamanınızı boşa harcayıp kötü bir zaman geçireceksiniz. Hayır diyemediğinizden dolayı. Başkalarına yardım etmek ve ihtiyaçlarını gidermek her kişinin insani görevlerindendir. Ancak bu özelliğinde aşırıya gitmesiyle kişi suistimallere ve istismarlara maruz kalabilir. Örneğin genellikle insanlar yardıma ihtiyaçları olduğu zamanlar daha çok hayır deme gücüne sahip olmayan insanlardan yardım isterler.
Böyle bir kişi ne zamanını yönetebilir ne de başkalarına zamanının değerli olduğunu anlatabilir. Hayır deme sanatındaki zafiyet insanı ahlak dışı davranışlara, fesada ve yokluğa sürükleyip genelde kişinin hayatını krize sokabilir. Daha iyi yaşamak için zamanınızı yönetip bu zamana ayrı bir değer kazandırmanız lazım.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz.
Bizleri arzu ettiğiniz takdirde Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden. Thank you.
Thank you.